Ayrım 37.
Yersiz bir umutla Miss Havisham'ın bizi birbirimize vereceğine inanıyordum. Senin, nasıl diyeyim, bir başkasının isteklerine boyun eğdiğini sandığım sürece bu konuya değinmekten kaçındım. Ama sevgimi söylemenin sırası şimdi geldi. Estella örgüsünü hiç aksatmaksızın, istifini hala bozmadan bana bakarak başını yandan yana salladı. Onun bu yaptığına karşılık ben de biliyorum dedim, biliyorum. Hiçbir zaman benim olmayacağını biliyorum. Hiçbir umudum yok bu konuda. Yarın öbür gün başıma neler gelecek, nedenle yoksul düşeceğim, nerelere gideceğim hiç bilmiyorum. Bununla birlikte her şeye karşın seviyorum seni. Bu evde ilk gördüğüm günden beri seni seviyorum. Örgüsüne hiç ara vermeyen Estella kılı bile kıpırdamaksızın bana bakarak yine başını yandan yana sarstı. Miss Havisham yaptığı işin ciddiliğini düşünmüş olaydı. Yoksul bir çocuğun duygularıyla oynaması, onu yıllar yılı asılsız bir umutla oyalayıp boş yere senin peşinden koşturması taş yüreklilik olurdu. Korkunç bir canavarlık. Ama ben onun düşünmeden davrandığını sanıyorum. Kendisi öyle acı çekiyordu ki bu arada benim acı çektiğimi aklına getirmedi sanıyorum Estella. Miss Havisham'ın elini kaldırıp yüreğinin üstüne bastırdığını gördüm. Hala bir bana bir Estella'ya bakıp duruyordu. Estella duygudan bütünüyle arınmış bir sesle, ''Sanırım benim kavramaktan aciz olduğum bir takım duygular, nasıl diyeyim, sanrılar filan var. Beni sevdiğini söylediğin zaman ne demek istediğini, sözlerinin sözlükteki anlamından biliyorum, ondan öte hiçbir şey demiyorlar bana. Yüreğimde hiçbir tele dokunmuyorlar, hiçbir yankı uyandırmıyorlar. Sözlerini zerrece umursamıyorum, bu konuda kulağını bükmeye çalışmıştım ama, öyle değil mi?'' İçim yanarak ''Öyle'' dedim. Öyle ama sözlerin bir kulağından girip öbürkünden çıktı. Çünkü içten konuştuğuma, doğruyu söylediğime inanmıyordun. Açık konuş, öyle değil mi? Doğruyu söylemediğini sanıyor, buna inanmak istiyordum. Doğru olamazdı söylediklerin. Sen ki böyle genç, deneyimsiz, böylesi güzelsin Estella. Olamaz böyle bir şey. Estella, olmuş işte, ben böyleyim diye karşılık verdi. Sonra sözcüklerin üstüne basarak, benim hamurum böyle yoğrulmuş çünkü diye ekledi. Bunları sana söylemekle, tanıdığım bütün öteki insanlarla senin aranda büyük bir ayrım tanımış oluyorum. Dahası elimden gelmez. Bentley Drummond'ın burada senin peşinde olduğu bir gerçek, değil mi? Estella onu son derece küçümsediğini belirten bir umursamazlıkla, gerçek dedi. Senin ona yüz verdiğin, onunla at gezintilerine çıktığın, bugün birlikte yemek yiyeceğiniz de gerçek, değil mi? Estella benim bunları bilişime biraz şaşmış gibiydi ama gene hepsi gerçek dedi. Ama sen onu sevemezsin Estella, sevemezsin. Odaya girdiğimden bu yana Estella ilk olarak örgü örmekten vazgeçti. Biraz öfkeyle, ben sana ne söyledim diye çıkıştı. Her şeye karşın hala inanmıyor musun söylediklerimin doğru olduğuna? Ama onunla evlenmezsin, evlenemezsin değil mi Estella? Genç kız Miss Havisham'dan yana baktı, örgüsünü elinde tartarak bir an düşündü. Sonra, sana doğruyu söylemekte ne sakınca var dedi. Onunla evleniyorum. Yüzümü ellerime gömdüm. Gene de onun dudaklarından bu sözleri duymanın işkencesine karşın umduğumdan daha serin kanlı davranmasını başarabildim. Yüzümü kaldırdığım zaman Miss Havisham'ın yüzü öyle korkunç derecede solup çökmüştü ki kendi ateşli kederime, heyecanıma karşın içim burkuldu. Estella, biricik, bir tanecik Estella, sakın Miss Havisham'a uyup da seni felakete götürecek olan bu adımı atma. Beni hiç hesaba katma. Zaten katmadığını çok iyi biliyorum ya. Hiç değilse kendini Drummond'dan daha değerli birine ver. Sana daha layık olan birine. Miss Havisham seni ona veriyor çünkü böylelikle ondan çok daha üstün olan sayısız hayranlarını, seni gerçekten seven bir avuç erkeği en derinden vurmuş, gülünç düşürmüş oluyor. Bu bir avuç erkeğin arasında seni benim kadar uzun zamandan beri olmasa bile benim kadar yürekten seven başka birisi daha belki vardır. Onu seç. Senin hatırın için çok daha kolay katlanabilirim ben buna. Benim bu içtenliğim Estella'da öyle bir şaşkınlık uyandırmış ki söylediklerimi kavrayabilseydi belki de bana acıyabilecekti. Yumuşak bir sesle onunla evleniyorum dedi gene. Düğün hazırlıklarım bitti. Yakında evleneceğim. Hem analığıma ne diye suç yüklüyorsun bu konuda, kendi isteğimle yapıyorum ben bunu. Kendini kendi isteğine bir hayvan için harcıyorsun öyle mi Estella? Estella ya kimin için harcayayım kendimi diye şöyle bir gülümsedi. Benim kendisine zırnık vermediğimi en çabuk sezecek bir erkek uğruna mı? İnsanlar böyle şeyleri gerçekten seziyorlarsa yani. Yeter artık. Kararımı verdim. Olup giderim elbet. Kocam da öyle. beni felakete götürecek bu adımı mis sevişime uyarak attığıma gelince, ona kalsa benim hemen evlenmeme karşı çıkıyor, biraz bekleyeyim istiyor. Ama ben sürdüğüm yaşantıdan usandım, zaten zevkimi okşayan pek bir yönü yoktu. Bir değişiklik olur hiç değilse, başka bir şey söyleme artık, birbirimizi hiçbir zaman anlayamayacağız nasılsa. Kahrolarak, öyle bayağı aşağılık bir hayvan, öylesine man kafa diye direttim. Estella ona mutluluk götüreceğimden korkma dedi. Bir kazanç olmayacağım onun için. Hadi hadi elini ver bana da vedalaşalım romantik çocuk. Yoksa adam mı demeli sana artık? Kendimi tutmaya nedenle çalışırsam çalışayım, kanlı gözyaşlarım ellerinin üstüne damlayarak ah Estella diye inledim. İngiltere'de kalıp da başımı dik tutabilecek durumda olsam bile seni Drummond'un karısı görmeye nasıl dayanabilirim? Saçmalık bu dedi Estella, saçmalık. Hadi, hadi inceye geçer gider bu üzüntün. Ah Estella, hiçbir zaman. Bir haftaya kalmaz unutur gidersin beni. Unutup gitmek mi? Ah Estella, benim varlığımın, öz benliğimin parçasısın sen. Yontulmamış bir köy çocuğu olarak buraya geldiğim ilk günden beri, yüreğimi yaraladığın o ilk günden beri okuduğum her satır yazıda, görüp baktığım her manzarada sen varsın. Irmakta, karanlıkta, rüzgarda, kurularda, denizde, sokaklarda. Okuyup duyduğum, kafamda canlandırdığım tüm tatlı düşlerin, güzelliklerin canlı simgesi sensin. Estella, istesen de istemesen de son nefesime dek kişiliğimin bir parçası olarak kalacaksın. İçimdeki iyilik kadar kötülüğün de bir parçası. Ama bu ayrımı yaparken seni hep iyilikten yana görüyorum. Son nefesime dek de öyle göreceğim. Çünkü şu sırada duyduğum acı nedenli keskin olursa olsun, senin bana ettiğin iyilik sanırım kötülükten daha fazladır. Tanrı seni esirgesin Estella. Tanrı bağışlasın seni. Bu bölük pörçük sözler dudaklarımdan dökülürken nasıl bir mutsuzlukla kendimden geçmiştim bilmiyorum. Bu sevda ağıdı içimdeki bir yaradan fışkıran kan gibi dışarı boşanıyordu. Elini uzun uzun dudaklarıma bastırdım. Sonra ayrıldım oradan. Ama bu ayrılış sahnesinde unutamadığım şey, ki bunu çok geçmeden bambaşka bir nedenle yeniden anımsayacaktım, Miss Havisham'ın tutumudur. Estella bana yalnızca inanmazlık ve şaşkınlıkla baka dursun. Elini hala yüreğine bastırmış olan Miss Havisham'ın o hortlağımsı yüzü tüyler ürpertici bir acıma ve pişmanlıkla eriyip gitmiş gibiydi. Her şey bitmişti artık. Ellerim böğrümde kala kalmıştım. Öyle bir tükeniklikle boşluk ki konaktan dışarı çıktığım zaman gün ışığı bile kararmış gibi geldi. Bir süre kimseye görünmemek için arka sokaklarda, kır yollarında dönüp dolandım. Sonra Londra'ya dek yürümek amacıyla yola düzüldüm. Çünkü bu arada biraz kendimi toparlamış olduğumdan hana dönüp de Drummond'la karşılaşmaya dayanamayacağımı anlamıştım. Ne de posta arabasına binip yolcularla çene çalmayı. Anlamıştım ki şu sırada yapabileceğim en iyi şey yorgunluktan bitkin düşmektir. Londra köprüsünü geçtiğimde saatte gece yarısını geçiyordu. O yıllarda ırmağın Middle Essex kıyısından batıya doğru uzanan dar, girdili çıktığı sokaklara daldım. Temple'a çıkmak için en kestirme yol ırmağın yakınlarındaki Whitefriars semtinden geçiyordu. Evden beni ertesi sabah bekliyorlardı ama anahtarım vardı. Herbert yatmışsa bile onu uyandırmadan kendi odama girebilirdim. Temple kapandıktan sonra Whitefriars kapısından girmem pek olağan değildi. Çok da bitkin, üstüm başım çamurlu olduğundan gece bekçisi beni içeri alırken dikkatle süzdüğü zaman kızmadım. Kendimi tanıtmak için adımı bile söyledim. Bekçi, benzettim ama çıkartamadım efendim dedi. Size bir mektup var efendim. Getiren haberci dedi ki, lütfen burada benim fenerin ışığında okuyacakmışsınız. Bu isteğe çok şaşırarak mektubu aldım. Üzeri Sayın Philip Pipe yazılmıştı. Zarfın üst köşesinde de, lütfen bu mektubu buracıkta okuyun deniyordu. Zarfı açtım, bekçinin tuttuğu fenerin ışığında Wemmick'in el yazısıyla yazılmış olan pusulayı okudum. Eve gitmeyin. 45. Bu uyarıyı okur okumaz Temple kapısından gerisin geriye dönerek Palas Pandras Fleet sokağına vardım. Orada saatin geçtiğine karşın bir kira arabası bularak Covent Gardens'daki Hammes'a gittim. O günlerde burada gecenin her saatinde boş oda bulabilirdiniz. Katip beni hemen içeri alarak rafta hazır duran şamdanı yaktı. Sonra listesinde sıra bekleyen yatak odasına gittik. İlk katın arkasında mahzen gibi bir yerdi bu. Koskocaman, dört direkli canavar gibi bir karyola odayı avucun içine alarak bacaklarını keyfince germiş. Ayaklarını bir şöminin içine bir başkasına kapı eşiğine uzatarak zavallı sefil lavaboyu kutsal bir hak kullanıyormuş gibi köşeye kıstırıp çile doldurmaya bırakmıştı. Nasıl da üzüntü dolu bir geceydi. Öyle kaygı dolu, karamsar, sıkıntılı, öylesine de uzun. Odada soğuk kurumla sıcak toz kokusundan oluşmuş hiç de konuksever olmayan bir hava vardı. Tepedeki tentenin köşelerine baktıkça kasaptan uçup gelen kocaman kara sineklerle pazar yerinden göç eden şişman kurtların yuvalanmış gelecek yazı beklemekte olduklarını düşünmekten kendimi alamadım. Derken acaba bunların içinden aşağı yuvarlananlar oluyor mudur diye bir kuşkuya kapıldım. O zaman yüzümde hafif kıpırtılar duyar gibi oldum. Hiç de hoş olmayan bir düşünceydi bu çünkü arkamdan da daha başka sevimsiz şeylerin çıkıp gelebileceğini aklıma getiriyordu. Bir süre uyanık yattım. O zaman sessizliği dolduran o sayısız tuhaf sesler kendilerini bana duyurmaya başladılar. Dolap fısıldıyor, ocak iç geçiriyor, küçük lavabo tıkırdıyor, dolabın içindeyse arada bir gitarın telleri vınlıyordu. Aynı zamanda yuvarlak delikli lambadan duvara vuran ışıktan gözlere bambaşka bir bakış gelir gibi oluyordu ve ben bu donuk bakışların her birinde eve gitmeyin diye yazdığını görüyordum. Üzerime üşüyen gece kuruntularının, gece seslerinin hiçbiri bu eve gitmeyin sözlerini silip savamıyordu. Bu sözler bedensel bir sancı gibi tüm düşüncelerime sızıyordu. Daha şu yakınlarda bir gece hamamsa gelen bir beyin yatakta kendi canına kıydığını, sabahleyin kanlar içinde bulunduğunu gazetelerde okumuştum. Durup dururken bu olayı mutlaka benim kaldığım şu izbede geçmiş olduğunu aklıma taktım, kalkıp ötede beride kan lekesi aradım. Sonra koridorlara çıkan kapıyı açarak başucunda katibin uyukladığı uzak ışığın can yoldaşlığıyla avunmaya çalıştım. Bir yandan da eve neden gitmeyecekmişim? Evde ne olmuş olabilir? Ne zaman dönebilirim oraya? Provisin başına bir şeyler mi geldi acaba sorularıyla kafam öylesine dop doluydu ki içinde başka düşünceye yer bulunamayacağını sanırdınız. Estella'yı ve o gün nasıl bir daha koşmamacasına ayrıldığımızı düşündüğüm zaman ayrılık sahnemizin tüm ayrıntılarını, Estella'nın bakışlarıyla sesini, örgü ören parmaklarının kıpırtısını anımsadığım zaman bile kafamın bir yönü şurada burada köşe bucaklarda her yerde eve gitmeyin uyarısını izleyip duruyordu. Sonunda kafamın ve bedenimin yorgunluğuna dayanamayarak tedirgin bir uykuya daldığım zaman bile bu uyarı ele alıp çekimlerini yapmam gereken koskocaman heyula bir fiile dönüştü. Şimdiki zaman emir kipi. Sen eve gitme, o eve gitmesin, biz eve gitmeyelim, siz ya da sizler eve gitmeyin. Sonra da bu kökenden yola çıkarak eve gidemem, eve gitmemeliyim, eve gidemeyeceğim, eve gitmeyeceğim, eve gitmemem gerekiyor. Öyle ki sonunda aklımı kaçıracağımı sanarak yine sırt üstü döndüm, gözlerimi duvarlardaki o donuk bakışlı ışık yuvarlaklarına diktim. Kapıya beni sabah 7'de uyandırmalarını söylemiştim çünkü herkesin önce Vemik'i görmem gerektiği bu durumda da onun ancak Walworth'taki kişiliğine başvurabileceğim belli bir şeydi. Kendimi o korkunç perişan geceyi geçirdiğim yerden dışarıya atmak için sabırsızlanıyordum. Bu yüzden kapımı ikinci kez tıkırdatmalarına gerek bırakmadan hemencecik uykusuz yatağımdan fırladım. Saat 8'de Walworth Kalesi'nin burçları önümde yükseliyordu. Küçük hizmetçi kız da tam o sırada elinde iki taze sıcacık francalı ile kaleye girmek üzere olduğundan onunla birlikte kemerden köprüden geçerek kendisiyle yaşlı babasına çay demlemekte olan Wemmick'in karşısına hiç habersiz çıkıverdim. Açık duran bir kapıdan hala yatağında yatmakta olan yaşlı babamızı gördüm. "Günaydın Bay Pip," dedi Wemmick. "Döndünüz demek." "Evet ama eve gitmedim." Wemmick güzel diyerek ellerini ovuşturdu. Her olasılığa karşı Temple'ın bütün kapılarını sizin için bir pusula bırakmıştım. Hangi kapıdan geldiniz? Söyledim. Wemmick ben bugün öteki kapılara da gider mektupları ortadan kaldırırım dedi. Ne olur ne olmaz. İnsan ortada belgesel kanıt bırakmamaya bakmalı çünkü hiç bilinmez gün gelir insanın aleyhine kullanılabilir. Bu arada kusura bakmazsanız bir angarya yükleyeceğim size. Yaşlı babamızın sosisini kızartabilir misiniz zahmet olmazsa? Bunu seve seve yapacağımı bildirdim. Wemmick küçük hizmetçi kıza dönerek öyleyse sen de öbür işlerine bakabilirsin Mary Ann dedi. Kız çekildiği zaman da Wemmick böylelikle biz de baş başa kalmış oluruz diye göz kırparak ekledi. Anlarsınız ya Bay Pip. Gösterdiği candanlıkla titizliğe teşekkür ettim. Ben bir yandan yaşlı babamızın sosisini ateşte kızartıp francalasına tereyağı sürerken yavaş sesle konuşmaya başladık. Wemmick Bay Pip biliyor musunuz dedi sizinle iyi anlaşıyoruz. Şu sırada özel kimliklerimizle birbirimizin karşısındayız. Daha önce de böyle özel gizli bir iş yapmışlığımız var birlikte. Resmi duygularımızla düşüncelerimiz bambaşka şeylerdir. Bugün resmilikten sıyrılmış durumdayız. Bu sözleri yürekten onayladım. Öyle diken üstünde aklım başımdan gitmiş durumdaydım ki daha şimdiden yaşlı babamızın sosisini meşale gibi yakarak üfleyip söndürmek zorunda kalmıştım. Wemmick dün sabah bir rastlantı sonucu kulağıma bir şeyler çalındı dedi. Hani bir sabah sizinle birlikte bir yere gitmiştik. İkimizin arasında bile bir takım adları anmamaya çalışmakta yarar vardır. Elbette dedim, sizi çok iyi anlıyorum. İşte orada dün sabah kulağıma bir rastlantı sonucu çalındığına göre sömürgelerle ilişkisi olduğunu ve de taşınabilir mal sahibi bulunduğunu ileri sürebileceğimiz bir kimse. Kim olduğunu kesinlikle bildiğimden değil ya, adını da elbet anmayacağız. Hiç geriye yok dedim. Birçok kimselerin çoğu zaman kendi isteklerine aykırı olarak hem de devlet kesesinden diyebileceğimiz bir yoldan gidip yerleştikleri bir ülkede. Demek ki yüzüne öyle dalmıştım ki yaşlı babamızın sosisini mahtap gibi tutuşturarak kendi dikkatimi de Vemik'inkini de iyice dağıttım. Vemik, bu kişi birden ortadan yok olarak hiç de iz bırakmadığı için büyük heyecan yaratmış diye sözlerinin arkasını getirdi. Bu yüzden de bu olayla ilgili birçok olasılıklar tartışılmış, birçok varsayımlar yürütülmüş. Sizin Temple'daki Garden Court adresinizde gözetlenmekte olduğunuz, bundan böyle de gözlenebileceğiniz kulağıma çalındı. Kimlerce diye sordum. Vemik, bunu kurcalamayalım diye sorumu geçiştirdi. Yoksa resmi görevlerime ters düşebilir. Adı gerekmeyen o yerde kulağıma her zaman çalına gelen ilginç şeylerden birisi bu. Bunu bir ihbar üzerine söylemiyorum, kulağıma geldi. Hepsi bu. Bir yandan da kızartma çatalıyla sosisi elimden aldı. Yaşlı babamızın kahvaltısını küçük bir tepsinin üzerine güzelce hazırladı. Tepsiyi götürmezden önce yaşlı babamızın odasına giderek ihtiyarın boynuna kar gibi bir peçete bağladı. Sırtına bir yastık dayadı. Gecelik takkesini püskünü de bir yana yatırarak babamıza çapkın bir görünüm kazandırdı. Sonra kahvaltıyı büyük bir özenle babanın önüne yerleştirdi. "İyisin değil mi yaşlı babamız?" diye sordu. Neşeli ihtiyar, "İyiyim oğlum Can, turp gibiyim," diye yanıt verdi. Gecelik kılığıyla olduğundan yabancıların onu görmezlikten gelmeleri gerektiği anlaşılıyordu. Ben de bu yüzden olup bitenleri hiç görüp duymuyormuşum gibi yaptım. Vemik babasının odasından çıktığı zaman ona, "Şu benim evin gözlemlesi olayı," dedim. Bundan bir ara ben de kuşkulanmıştım. Olayı sözü geçen kişinin varlığından ayrı olarak ele alamayız değil mi? Vemik büyük bir ciddilikle, "Böyle bir şeyi kendi bilgime dayanarak ileri süremem," dedi. "Demek istediğim, ilk görüşte söylemeyi göze alamam. Ne var ki ya öyledir, ya öyle olacaktır, ya da öyle olmak tehlikesiyle yüz yüzedir." Küçük Britanya dünyasına olan bağlılığının onu bundan öte bir şey söylemekten alıkoyduğunu, bunları söylemesini bile ne büyük bir özveri olduğunu biliyor, bu yüzden de ona karşı gönül borcu duyuyordum. Başkaca bir şey soramazdım. Yalnız ateş başında biraz düşündükten sonra ona yanıtlayıp yanıtlamamayı kendisine bırakarak bir soru sormak istediğimi, bu konuda en doğru yolu seçeceğine inandığımı söyledim. Vemik kahvaltısını ara verip kollarını göğsünde kavuşturdu, gömleğinin kollarını çekiledi. Onun gözünde evinde rahat etmek demek, cekesiz oturmak demekti. Sonra peki sor gibilerden baş eğdi. "Asıl adı Compeyson olan, kötü tanınmış bir adamı duymuşluğunuz var mı?" Vemik gene evet gibilerden bir baş eğişiyle yanıt verdi. "Bu adam sağ mı?" Bir baş eğişi daha. "Londra'da mı?" Vemik gene baş eğdikten sonra o posta kutusuna benzeyen ağzını kısa bildiğince kısarak başını son bir kez daha eğdi, kahvaltısına döndü. Vemik benim durumu iyice kavramam için sözlerini dikkatle vurgulayarak "İndi," dedi. "Sorgu faslı kapandığına göre o şeyleri duyduktan sonra neler yaptığıma gelelim. Sizi bulmak için Garden Court'a gittim. Bulamayınca Bay Herbert'ı aramaya Clarikerların oraya gittim." Büyük bir kaygıyla "Onu buldunuz ya umarım," diye sordum. "Onu buldum," dedi Vemik. "Kimsenin adını vermeden, işin ayrıntılarına da kaçmadan kulağını büktüm. Sizin dairenizde ya da yakınlarda bir yerde kalan birilerinin haberi varsa, ne bileyim, Tom mu, Jack mi, Richard mı, her kimse, bu kimseyi hazır siz ortalıkta yokken oradan uzaklaştırmasını söyledim." Ne yapacağını şaşırmıştır değil mi? Çok şaşırdı ya. Hele ben, Tom mu, Jack mi, Richard mı, işte her kimse onu şimdilik çok uzaklara aşırmanın tehlikeli olduğunu söyleyince hiçbir şey anlayamadı. "Ben size bir şey söyleyeyim mi Bay Pip? Şu sıradaki koşullar altında insan bir kez bir büyük kente gelmişse eğer yapabileceği en iyi iş orada kalmaktır. Daha iyi bir yer bulunamaz bu durumda. Siperden ayrılmakta acele etmeyin. Sinin köşenize. Açık havaya çıkmak, diyelim yabancı bir ülkeye gitmek filan için ortalık biraz yatışıncaya kadar bekleyin." Ona bu değerli öğüdü için teşekkür ederek Herbert'ın ne yapmış olduğunu sordum. Vemik, "Yarım saat eli ayağı kesilerek yığılıp kaldıktan sonra Bay Herbert bir tasarı kurdu," dedi. "Bana aramızda kalması koşuluyla bir şey söyledi. Sanırım siz de biliyorsunuz, kendisi bir hanım kızla sözlüymüş. Hanım kızın da yatalak bir babası varmış. Bu yatalak baba eskiden gemilerde başkatiplik, veznedarlık yaptığından şimdi de yatağını bir cumbanın önüne taşıtmış. Oradan, yattığı yerden, ırmakta gelip geçen gemilere bakar durmuş. Bu hanım kızla siz de tanışmış olsanız gerektir sanırım, değil mi?" Doğrusunu isterseniz bu hanım kız beni parasını har vurup harman savuran bir hovarda gözüyle gördüğünden Herbert için yararlı bir arkadaş olamayacağıma inanıyordu. Herbert bizi tanıştırmayı ilk önerdiği zaman kız öylesine çekimser davranmıştı ki Herbert durumu bana açmak, tanışma törenini biraz ertelemek gerektiğini söylemek zorunda kalmıştı. Herbert'ın mali durumunu gizliden gizliye düzeltmeye başladığım zaman kızın bu tutumunu neşeyle sineye çekmeyi başarmış, onların bu konudaki görüşmelerini, düşlerini bir üçüncü kişiyle paylaşmak istemeyeceklerini doğal saymıştım. Zamanla Herbert bana Clara'nın gözünde yükselmeye başladığımı bildirmiş, Clara ile ben birbirimize Herbert aracılığıyla selamlar yolları olmuştuk. Gene de Clara'yı hiç görmemiştim. Her neyse, bu ayrıntılarla Wemmick'in kafasını şişirmedim. Wemmick, bu cumbalı ev ırmak kıyısında, Limehouse ile Greenwich arasındaki koydaymış. Sahibi de dürüst, namuslu bir dul kadıncağız olup evin üst katında kiralık möbleli bir dairesi varmış diye konuşmasını sürdürdü. Bay Herbert da bana sordu. Tom mu, Jack mi, Richard mı, her kimse onu bir süre için buraya alsak nasıl olur diye. Ben de üç nedenden ötürü çok iyi olur dedim ki bu nedenleri şimdi size sıralayacağım. Efendiciğime söyleyeyim. Birincisi, sizin her zaman gezip dolaştığınız çevrelerden tümüyle uzak, tam anlamıyla ücra bir köşe. İkincisi, kendiniz bu yerin semtine uğramaksızın Herbert yoluyla Tom, Jack ya da Richard'dan haber alabilirsiniz. Üçüncüsü, bir süre sonra tehlike ortadan kalktığı zaman şu Jack mi, Tom mu, Richard mı, her kimse onu dışarı giden bir gemiye bindirip aşırmak isteyeceğiniz olursa ırmak orada, hazır lop ayağınızın dibinde demektir. Çok hafiflemiş, avunmuş olarak Wemmick'e teşekkür üstüne teşekkür ettim, sonra sözlerini sürdürmesini diledim. Aman efendim, Bay Herbert öyle bir sıkı tuttu ki bu işi, o akşam saat 9'da Tom mu, Richard mı, Jack mi, işte o bizim adını bilmek istemediğimiz kişi yeni evine bir güzel yerleşmişti bile. Eski kaldığı yeri onun Dover'a çağrılmış olduğu söylendi. Kendisi gerçekten Dover yolundan dolaştırılarak yeni evine götürüldü. Şimdi işin en güzel yönlerinden biri her şeyin siz yokken olup bitmesidir. Sizin yapıp ettiklerinizle ilgilenenler varsa dün o saatlerde sizin kilometrelerce ötede bambaşka işler peşinde olduğunuzu elbette biliyorlardı. Böylece kuşkuları başka yöne çekip akılları karıştırmış olduk. Bu nedenle sizi dün gece kente dönseniz de evinize gitmemenizi öğütledim. Böylelikle durumu daha da karıştırmış oluyoruz, istediğimiz kafa karıştırmaksa eğer. Kahvaltısını bitirmiş olan Wemmick buraya gelince saatine baktı, ceketini giymeye davrandı, ellerini kol genlerine sokarken ''Şimdi'' dedi, ''Bay Pip, elimden geleni yaptığımı sanıyorum ama eğer başkaca yapabileceklerim varsa, ancak Walworth açısından özel ve kişisel olarak elbet, seve seve yaparım. Buyurun, işte adres. Bu akşam kendi evinize dönmezden önce buraya uğrayarak Tom, Jack ya da Richard'ı yoklayıp rahatının yerinde olduğunu kendi gözlerinizle görmenizde hiçbir sakınca yok.'' Zaten dün evinize dönmenizi istemeyişimin bir nedeni de buydu. Yalnız bir kez kendi evinize gittikten sonra bir daha bu adrese uğramayın. Ben şimdi onun kol genlerinden çıkmış olan ellerini şükranla sıkmakta olduğumdan Wemmick, hiçbir şey değil Bay Pip, hiçbir şey değil, inanın bana dedi. Sonra, şimdi de son olarak çok önemli bir noktanın üstünde durmak, bunu size açıkça anlatmak istiyorum diyerek ellerini omuzlarıma koydu, ciddi bir fısıltıyla. Bu gece fırsattan yararlanarak onun taşınabilir mallarına el koyun diye ekledi. Başına ne geleceğini bilmeyiz. Taşınabilir malının başına bir şey gelmesin. Bu konudaki düşünce ve duygularımı Wemmick'e anlatabileceğimden hiç umudum olmadığı için açıklamaya kalkışmadım bile. Wemmick, saatim geldi, yola çıkmam gerek dedi. Yapacak daha ivedi işleriniz yoksa karanlığa dek burada kalmanızı öğütlerim size. Yorgun tasalı olduğunuz yüzünüzden akıyor. Burada yaşlı babamızla haşır neşir olarak şöyle sessiz bir gün geçirmek, başınızı dinlemek iyi gelir. Babamız yakında kalkar. Sonra biraz da şey alırsınız. Hani bizim odamızı unutmamışsınızdır değil mi? Elbette unutmadım.